Ayrım 3.
Aptal, arkadaşlarını da izliyorlardır ve izlendiğinize göre telefonlarınızda mutlaka dinleniyordur. O seni izleyen nereye gitti? Şu karşıdaki tatlıcıdan telefon etmeye. Dikkat merkez, bir yere telefon ediyor demeye. Veya telsizini çıkarmaya köşenin ardına. Önünde çıkaracak değil ya, senin yanında caz caz. Evet, tamam, adam telefon ediyor, tamam, caz caz, tamam diyecek değil ya. İyi ki son anda usuma geldi. Çıktım telefon kulübesinden, hop bitiverdi yanımda. Nasıl oldu, nereden çıktı yahut nereye gizlenmişti? Bitiverdi, bitki gibi şıp. Çok yaman bunlar. Evet, evet, teknik çok gelişmiş. Hayır, hayır, ışınlayamazlar. Kendi kendilerine onu demek istemiyorum. Ama bu adamı da izleyen biri olmalı. Bir ekip olmalı. Örneğin bir araba. O arabanın içine girip beklemiştir. Öyle ya, araba olmalı. Beni kolumdan yakaladığı anda alıp öyle götürecek değil. Tam yakaladığında yanında bir araba zınk diye duracak. Hop beni içine atacaklar. Ah o sürücü, öyle işinin ustası ki nereye götüreceğini bilir. Arabadaki hiç kimse şuraya çek, buraya sür demez. O görevini bilir. Yanımda, burnumun dibinde, kaldırımda birlikteyiz. Çat çat çat. Geri dönsem, bugün işe gitmesem, evden telefon ederim. Çok rahatsızım derim. Sonra bir umarına bakarım, ne bileyim, bir yerlere telefon. Hanımın bir akrabası var. Hangi zaman söylemişti? Yoksa karım mı demişti? Okkalı biriymiş demişti. Başımız sıkışırsa bana telefon edin demiş. Ama hangi anlamda söylemiş? Para bakımından mı? Okkalı bir adam, zengin. Başınız sıkışırsa. Şimdi bu olay baş sıkışması değil mi? Ardımda polis. Yo yo, ardımda değil. Eve doğru döndüm. Bu kez sağıma geçti. Sağ yanımdan yürüyor. Niçin sağ yanımdan yürüyor belli değil mi? Kaçmamamı sağlamak için. Yola doğru kaçmaya çalışırsam hemen yakalayacak. Yo, ondan olmayabilir. Belki sol kolu daha güçlüdür, solaktır. Sağımda yürüdüğüne göre beni yakalamaya karar verdiğinde sol kolunu kerpeten gibi bileğime yapıştıracak. Yürü bakalım diyecek. Hayır, bu da değil. Yakalamaları an meselesi. Çünkü bu yanıma geçtiğine göre araba yaklaşmakta, araba yanımıza yaklaşacak, hop sağ bileğimden yakalayacak, hemen arabanın içine, arkaya, iki kişinin arasına. Bir dakika sonra mı, iki dakika sonra mı? Çok iyi bilirim, dakikalık zamanları. Ama şu andaki dakikalar ne uzun. Bileğime o el yapıştı yapışacak. Hanımın, o başını sıkışırsa dediği akrabasının bürosu neredeydi? Şimdi o yana doğru dönsem bir koşu, ama arabaları var. Ben, beni izleyen aynı benim boyda, benim yapımda, benim gibi bacakları uzun uzun, yakalayıverir beni. Ama hiçbir şey yokmuş gibi yavaşçacık o yana dönersem, yo yo, kurtarır beni. Beni değil mi, canım karımı? Karımın babasının dostuymuş, hem de yakın dostu. Yolda mı karşılaşmışlar, bizim hanımla nerede, bildim. Bizim hanımı arabasına almış, eve dek bırakmış yol üzere olduğu için. İşte o zaman söylemiş, sıkılma gel bana, telefon et demiş. İyi ki karım bürosunun olduğu yeri söylemiş bana. Oraya yöneldim. Ardımda, evet evet, bu kez sağımdan ardıma geçti, dibimde. Çok fena, ardıma geçmekle amacı ne olabilir ki? Ah, kafam karmakarışık. Karıştırma o denli kafanı, içme bir daha iki dubleden fazla. Ne balıktı o balık, ya piyaz, piyaza ne demeli? Canım hiçbir şey istemiyor şu anda, içki de istemiyor. Şu ardımdakinden kurtulmak istiyorum. Bin bir arabaya, özel tut istersen. Yo, özel tutma, halkın bindiği olsun, daha iyi. Orada seni yakalayamaz. Sıkış tepiş, nasıl yakalayacak otobüsün içinde? Yakalar, inince yakalar. Ama aracı özel tutarsan, hem bir anda karının akrabasının bürosuna varırsın, hem de tuttuğun özel arabaya binemeyeceği için belki de bir anda gözden yiter uçarsın. En iyisi özel araç tutmam. Taksi, oh nasıl da, evet nasıl da, ah daha önce nasıl usuma gelmemiş, eve dönecekmişim. Sanki kapıdan girince ardın sıra gelip yakalayamazlar mı? Oh ne güzel izlenmeden böyle. Aracın içindeki müzik ne güzel değil mi? Yo, ben sevmezsin böyle araba müziklerini ama şimdi kulağına o denli hoş geliyor ki. Yok canım, bu müziğin de kendine göre güzel yanları varmış. Gerçi adam ağlıyor gibi söylüyor ama uf, bana nesi? Evet evet, sana nesi? Gülümse bakalım. Sürücüye gülümse. Çünkü geriye baktın, hiç kuşkulu bir araba yok. Çok uzakta iki minibüs var. Bir de hantal otobüs. Minibüsler birbirleriyle yarışıyorlar. İstersen sen de katıl müziğe, bilir bilmez. Zaten bu şarkıları bilmeye gerek yok. Mırıldanırsın, olur biter. Bak nasıl gülümsüyor sürücü sana. Saf, temiz bir Anadolu çocuğu. Sor istersen işler nasıl diye. Sor, sor. Berbatmış. Bu aslında bir düzen sorunu olup... Hık. Tamam, o gece konuşmuşsundur sen. Mutlaka bir dilin çözülür ki, ikinci dubleden sonra, birinci dublede rakının tadına varırsın. İkinci duble neşelendirir seni. Üçe dek dinlersin, üçüncüde başlarsın konuşmaya. Dördüncüde kimse seni susturamaz. Yo, o ak saçlı usta balık tavayı çok güzel yapıyor. Unla kızartıyor, piyazının üzerine yok. Mutlaka fasulyesi değişik. İki yıldır elinde taşıdığın çantanın bu denli güzel tatlı bir rengi olduğunu da hiç görmemişsin. Ne güzel bir tonu var kahverenginin. Bu akşam eve giderken balık almalı, hanıma sürpriz yapmalı. O daha işten gelmeden ayıklamalı hamsileri, sonra buğulama. Biraz da erik almalı, iri yeşil eriklerden. Rakıyla çok güzel gider. İçmeli bu akşam hanımla. Pikaba da sırasıyla Bach'ın sol minör sonatını koymalı. Sol majör sonat, op 96 Beethoven. Beethoven'dan şaşma. Yakın mı buraya bizim hanımın okkalı akrabasının bürosu? Hayır, gerek kalmadı. Seni izleyen falan yok. Tamam, sürücüye sağ çekmesini söyle ve bir daha ağzından çıkanı kulağın duysun. Tamam mı? İki dubleden fazla yok. İnebilir miyim? İnersin elbette. Para senin, gönül senin. Oh ne güzel yaşam. Bu gönül sözcüğü de ne tatlı. Bu akşam karımın gönlünü almalıyım. Balığı ben buğulamalı. İşte yanında taksi uzaklaştı gitti. İzleyen karşısına dikildi. İki duble. Gönül alma. Hamsi buğulaması. Beethoven. Adam peşinde yine. Yo, peşinde değil, solunda. Adımı adımına uygun. Asker gibi rap rap rap. Sen konuştun o gece, çok konuştun. Anımsıyorsun, evet evet. Pipo bulutunun ardından bir şeyler görür gibisin. Birisinin yeter haydi artık gidelim dediğini anımsıyorsun. Sana dediğini anımsıyorsun. Çok konuştun ki uyarıldın. Çok konuştun ki haydi yeter artık denildi. Uf, uf, sıkıntı. Canın pipo içmek mi istedi? Niçin taksinin içindeyken düşünmedin? Şimdi yolda durup çantayı açtığında senin çantanın içinden bir şey çıkaracağını sanır da birden böyle boğazına atılarak ah, biraz daha taksiyle gitseydin, sersem kafa. Şimdi çoktan hanımın okkalı akrabasının bürosunun olduğu hanın önünde olurdun. Ama yürü, hızlı yürü biraz. O da hızlı yürüyor, yürüsün, yürü. Olduğu gibi her şeyi anlatırsın bu okkalı hanım akrabasına. Canım, nereden de çıktı bu akraba sözcüğü? Akraba değil adam. Hanımın baba dostu. Hazırlanıyorsun. Seni izleyen koluna yapışır yapışmaz, bak diyeceksin. Falanca okkalı var ya, bizim akrabamızdır. Ondan doladın mı bu akraba sözcüğünü diline? Adı neydi? Evet, Şey Bey. Dersin ki ona, Şey Bey, saygılarımı sunarım. Şimdi bakın, aslında ben şeye de imzamı atmadım. Hayır, ötekine de imzamı atmadım. Çok ısrar ettiler ama atmadım. Yo, hayır, o bildiriye de imzamı atmadım. Ama şimdi ben iki dubleden fazla içince, Şey Bey. Şimdi siz demişsiniz ki, Şey Bey, başınız sıkışırsa demişsiniz. Ben karımı çok seviyorum, Şey Bey. Aslında bu akşam eve giderken bir kilo hamsi almayı, buğulama yapmayı düşünüyordum. Bizzat yapıp böyle karımın önüne, arkama düşülünce şimdi ben buraya, Şey Bey. Şey Bey'in bürosunun olduğu han karşıda. Bir karşıya geçebilsem, adam yanımda. Hay Allah kahretsin bunca aracı. Hiç bunca araç olur mu? Yol versenize be, yol versenize. Yol vermiyorsunuz ha? Ben de canıma dişime takar karşıya geçerim. Sizin datlatlarınız, vatvatlarınız bana vız gelir. Çünkü izleniyorum. Bir an önce Şey Bey'in bürosuna varmalıyım. Asansöre kendimi atmalıyım. Fırladım, o da fırladı. Frenler, kornalar, o da benimle birlikte kendini karşı kaldırıma attı. Koştum, koştu, hana girdim, yok oldu. Şey Bey'e bir güzel anlattım. Ne severmiş meğer benim kayınbabamı. Dikkatli olun dedi, gerekeni yapacağım. Yaptı ki hemen çıktım asansörden, yöreme bakındım, sokağa çıktım. Bir yağmur, yok, beni izleyen yok, oh. Bir kilo hamsi, buğulama, rakı, pikapta Beethoven. Yağmur ıslatmıyor beni, karımı çok seviyorum. Öykü burada bitti. Pipo ve sakalsever dostumuzu aslında hiç kimse izlemiyordu. Dostumuz gölgesinden korkuyordu. Apollo'nun şeyi. Komiser zihninin emekli olmasını şuracıkta 2 yılı kalmıştı. Şans onu mesleğinin bu son yıllarında bir sahil kasabasına göndermiş, olaysız, cinayetsiz gününü gün ediyordu oracıkta. Kalabalık kentlerde geçen çileli ömründe bir tek bu şirin kasabada dinlenme olanağı bulmuştu. Kendisiyle birlikte 4 polis, 3 bekçiden oluşuyordu örgütü. Arkadaşları da sağ olsunlar, onun bir dediğini 2 etmezler, hatta amirliğinden çok yaşına saygı gösterirlerdi. Ama aldığı bir telefon, onun bu huzurunu, bu rahatını bir gün içerisinde bozuverdi. Hele vali telefonu açıp da, ''Sayın Bakan emir verdiler, ben onu bunu bilmem. 2 gün içinde Apollo'nun şeyi bulunacak.'' dedikten sonra, komiser zihninin rahatı iyice kaçtı. Telefonda, ''Baş üstüne vali beyim.'' dedikten sonra önündeki yazıyı okumaya başladı. Yine ilçeniz Yukarı Mahallesi, Gül Sokak, 26 nolu evde oturur, Ramazan Kaytan eski eser kaçakçısı olup burada yakalanmıştır. Otelde yapılan araştırmada bir adet Apollon heykeli bulunmuştur. Heykel, Müzeler Müdürlüğü tarafından incelendiğinde çok değerli olduğu anlaşılmıştır. Yalnız heykelin erkeklik organının koparılmış olduğu teknik uzmanların raporlarıyla saptanmıştır. Adı geçen kişinin evinde bu organın aranmasını, orada bulunmadığı takdirde bu baha biçilmez eserin gerçek değerine kavuşabilmesi için tüm olanakların kullanılarak soruşturmanın derinleştirilmesini, organın mutlaka ve ivedi olarak bulunmasının teminini. Not, organın 10 santimetre olduğu sanılmaktadır. Komiser zihni pofladı, kağıdı bir kez daha okudu, bir sigara yaktıktan sonra al başına sırmalı heybeyi dedi. Koskoca kasabada Apollo'nun 10 santimlik şeyini ara. Tabii bulabilirsen. Arkadaşlarını çağırdı, onlara da durumu anlattı, yazıyı okudu. Gülmek mi, ağlamak mı gerek bilemediler. Gerçek olan bir şey varsa kasaba taranacak ve ne yapıp edilecek Apollo'nun şeyi bulunacaktı. Hele hele vali bile telefonu açıp da bu işle ilgilendikten sonra ya bakana ne demeli? Komiser zihni yargıçtan aldığı arama izniyle Ramazan Kaytan'ın Yukarı Mahalledeki evinin kapısına dayandı. Kapıyı genç bir kız açtı. ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Arama yapacağız.'' dedi komiser zihni. ''Neyi arayacaksınız?'' ''Hey Allah'ım, şimdi nasıl söylesindi komiser zihni bu genç kıza neyi aradığını?'' ''Onun için babanı çağır kızım.'' dedi. ''Babam evde yok, annem var. Öyleyse anneni çağır.'' Yaşlı bir kadın kapıya yaklaşırken komiser zihni çoktan içeri dalmıştı. Kadın, ''Hayrola polis bey?'' dedi. ''Ne arıyorsunuz evimde?'' Komiser zihni sordu. ''Sizin Ramazan adında bir oğlunuz var mı?'' ''Var. Peki buraya hiç Apollo'nun şeyini bıraktı mı?'' ''Neyini?'' ''Gel de söyle şimdi.'' Komiser zihni başını öbür yana çevirerek. ''Sizin oğlunuz kaçak olarak topraktan çıkardığı heykelin şeyini buraya saklamış.'' Kadın saf saf sordu. ''Neyini?'' ''Hani şeyi işte, bamyasını. Yani senin anlayacağın sünnet edilen şeyini.'' ''Tövbe!'' dedi kadın. ''Bu da mı gelecekti başımıza?'' Genç kız sordu. ''Neyi arayacaklarmış anne, neyi?'' ''Sen sus kız!'' diye yaşlı kadın payladı onu. ''Vallahi polis bey, Ramazan evi terk edeli tam 1 yıl oluyor. Bu 1 yıl içinde adımını atmadı buraya.'' Komiser zihni arkadaşlarıyla evin orasını burasını iyice aradıktan sonra ''Kusura bakma hemşire, ne yaparsınız, görev'' dedi. O günün akşamı vali yine açtı telefonu. ''Nasıl, buldunuz mu Apollo'nun şeyini?'' diye sordu. ''Arıyoruz efendim.'' dedi komiser zihni. Vali köpürdü. ''Bana bakın, böyle önem verilen bir şey masa başında oturarak aranmaz. Kıpırdayın biraz. Tüm örgütünü görevlendir. Bul Apollo'nun şeyini. Anladın mı?'' ''Ne desindi komiser zihni?'' ''Baş üstüne vali beyim, bulacağız vali beyim.'' dedi. Telefon kapandı ama komiser uzun süre telefonun almacını öylece elinde tuttu. ''Ah ulan, ne güzel yaşayıp gidiyorduk şurada. Nereden çıktı bu Apollo'nun şeyi?'' diye mırıldandı. ''Cinayet değil ki çözesin, hırsız değil ki yakalayasın, uğursuz değil ki karakolda sabahlatasın. Apollo'nun şeyi, hem de 10 santimlik şey, pof.'' Bekçilere varıncaya dek görevlendirdi. Hepsi dört koldan kasabayı tarayacaklar. Ramazan'ın konuştuğu kişileri sorguya çekeceklerdi. Sorguya çekilenlerden biri, ''Vallahi ben Ramazan'ın arkadaşı Bahri'nin elinde ona benzer bir şey görmüştüm ama Apollon'un şeyi midir, başka birinin bir şeyi midir bilemem.'' deyince komiser, Bekçi Hıdır'ı hemen Bahri'nin evine saldı. Bekçi Hıdır kapıyı açan yaşlı kadına, ''Bahri evde mi? Hı?'' diye sordu. ''Yok.'' dedi yaşlı kadın. ''Ne yapacaktın?'' ''Komiserim çağırıyordu da.'' ''Ne yapacakmış komiser benim oğlumu?'' ''Apollon'un kamışı sizin evdeymiş de.'' ''Hangi Apollon'un?'' ''Ne bileyim teyzeciğim, komiserim öyle dediydi. Her yeri aradık, kamış sizin evdeymiş.'' ''Bizim evde kamış çok.'' dedi yaşlı kadın. Geri dönerek, ''Dur istersen sana bir kucak getireyim.'' Bekçi Hıdır, ''Cık.'' dedi. ''Bu kamış başka kamış. Apollon'un şeyi olur da, yani hani şeyi, canım olur ya erkeklerin.'' Bekçi Hıdır işaret eder etmez yaşlı kadının tepesi atıverdi. ''Bana bak bekçi başı'' dedi. ''Sen burayı kötü evlerden biri mi sandın ha? Allah'ın gavurunun şeyi benim evimde ne arıyormuş bakalım ha? Git de sen onu turistik otellerden ara.'' ''Amanın ne kızıyorsun teyzeciğim, görev verildi. Görev olduğu için soruyorum. Hem sen yanlış anladın. Bu kamış taştan kamışmış.'' Yaşlı kadın güler gibi oldu. ''Hadi hadi'' dedi. ''Hiç taştan kamış olur muymuş?'' Bekçi pofladı. ''Ben de bilmiyorum ki teyze'' dedi. ''Ne halt bir şeydir. Komiserim taştan diyor. Koparmışlar diyor. Heykelin o yana eksik kalmış.'' diyor. ''Tepem atmadan git'' dedi yaşlı kadın. ''Git, burada öyle bir şey yok.'' ''Kızma teyzem, bu taş öyle kıymetli ki, valisi Ankara'sı telefon açıp duruyorlar.'' Bekçi Hıdır uzaklaştı, yaşlı kadın kapıyı çarparak kapattı. Bahri yarım saat sonra kahvenin birinde oyun oynarken yakalandı, karakola getirildi. Üzerinden Eskişehir taşıyla yapılmış kocaman bir ağızlık çıktı. Durum böylece anlaşıldı. Bahri serbest bırakıldı. O gece komiser zihni karabasanlar içerisinde uyudu. Düşünde hep kamışlar gördü. Böyle taştan binlerce Apollon kamışı. Gece yarısı uyandı, bir daha da gözüne uyku girmedi. Karısı ofa pofa, ''Hayrola zihni'' dedi. ''Sorma hanım, dert büyük'' dedi komiser. ''Apollon'un şeyini bulamadık.'' ''Hangi Apollon'un şeyini?'' ''Heykel, heykel, işte onun bamyasını bulamadık.'' Kadın kıkırdar gibi güldü. ''Ah zihni, hiç heykel bamyası için uyku kaçırılır mı?'' ''Kaçırılır ya, vali bugün 3 kez telefon etti. Ne oldu, buldunuz mu?'' diye. ''Peki kim çekmiş koparmış Apollon'un şeyini?'' ''Uf'' dedi komiser zihni. Öyle olur olmadık şeyleri anlatmazdı karısına. Ancak çok sıkıldığı zamanlar, bir işi çözemediği zamanlar sıkıntısına ortak arardı. ''Bakan bile bu işin üzerindeymiş.'' ''Bakan ha?'' dedi kadın. ''Bulamazsan hop'' diye başka birine buldururlar. ''Anlamadım'' diye kadın korkulu. ''Bizi buradan alır, başka yere verirler, anlamıyor musun? Belki de çok uzak bir ilçeye.'' ''Tuh yahu, şurada emekliliğime ne kalmıştı ki? Bir Apollon'un şeyi yüzünden.'' O dakikadan sonra kadının da gözüne uyku girmedi. Sabahleyin yine sorgular başladı, yine kaçak kazının yapıldığı yer arandı. Ramazan'ın ilişki kurduğu kişiler bir bir sorguya çekildi. Hatta eskiden antikacılık yapan birinin evi de arandı. Yok, yok, yok. Ne gören vardı ne de bilen. Apollon'un şeyi yer yarılıp içine girmişti. Zaten komiser zihni durup durup, hay yere giresice diyordu. Öğleden sonra vali yine kıza köpüre arayınca komiser zihninin etekleri iyice tutuştu. ''Aman arkadaşlar, siz bilirsiniz'' dedi polislerine. ''Vallahi amirim aramadık, yer bırakmadık'' dedi polisler. Komiser zihni o gece eve sendeleyerek gitti. Karısı, ''Ne oldu, bulamadınız mı?'' diye sordu. ''Yok'' diye inledi komiser. Karı koca yemek bile yemediler. Uyku zamanı çoktan gelmişti. Ama kadın da, komiser de derin derin düşünüyorlardı. Bir ara kadının gözleri çakmak çakmak oldu, iri iri açıldı. ''Buldum zihni, buldum'' dedi. ''Neyi?'' diye sordu kocası. ''Umarını, biz yapacağız.'' ''Hadi'' dedi komiser. ''Kim yapacak kim?'' ''Ben. Sen taşını bul gel, gerisine karışma.'' Komiser zihni ivedi giyinip karanlık yollara düştü. Örenin bulunduğu yerden küçük bir mermer parçası aldı geldi. O gelinceye dek becerikli huriye, çekici, törpüyü, keskiyi hazırlamıştı. ''Kadın, şimdi geç karşıma, model ol bakalım'' dedi kocasına. ''Tuf tuf'' dedi komiser zihni. ''Ulan bu yaştan sonra bu da mı gelecekti başımıza?'' Kadın elindeki kurşun kalemle mermeri işaretledi. Sonra başladı keskiyle oymaya, törpüyle yontmaya. Komiser zihni karısının elindeki taşa bakıp, şurayı biraz daha yuvarla, şurayı biraz törpüle deyince kadın kızıyor, karışma benim işime, aynısının tıpkısını yapmazsan bana da Taşçı Mehmet'in kızı demesinler diyordu. Gün ağrırken Apollon'un şeyi zihni marka olarak hazırlanmıştı, kadın mutlu. Al gönder şimdi dedi. Alasından Apollon'un şeyi oldu, ne şey. Komiser zihni eski antikacıdan öğrendiği şekilde mermeri toza çamura boyayıp toprak altında uzun yıllar kalmış görünümü verdirdi. Açtı valiye telefonu, beyim bulduk dedi. Ya dedi vali, elbette bulacaksınız, kutlarım sizi. Ah, asıl kutlanacak Huriye ama diye içinden geçirdi komiser. Hemen gönderin dedi vali. Baş üstüne sayın vali beyim. Paket yapıldı, bir yazı yazıldı. Apollon'un şeyi kaçak kazının yapıldığı yerden 150 metre doğudaki bir çınar ağacının dibinde tepesi yukarı doğru gelmiş durumda bulunmuştur, saygıyla sunulur. Bu paketin gönderilmesinden bir hafta sonra komiser zihni gazetelerde şu yazıyı okudu. Yeni bulunan Apollon heykelinin sünnetli oluşu arkeologları derin derin düşündürmektedir. Vatandaşlık onayı. Yalın ayaktı, başı kabaktı. Üstelik midesi de bomboştu. Bir gün önce yemiş olduğu bulgur aşının son taneleri de yeter artık, bu denli Osman'ın midesinde beklediğimiz diyerekten onlar da ilkin ince bağırsaklara, sonra kalın bağırsaklara inmiş, yitip gitmişlerdi. Üşümezdi Osman. Alışkındı onun ayakları, gövdesi, kışa, soğuğa. Anası böyle büyütmüştü Osman'ı. Nerede, ne zaman hamile kaldığını da bilmezdi ki anacığı. Ama vakti zamanı geldiğinde şöyle derinden derine bir sancısı tutar, şansı varsa yatakta, şansı yoksa tarla yolunda. Ekin kovanda yavrusunu vatana bir evlat daha hediye. İki taş ebesi, yarım teneke su banyosu olurdu. Durdu bacının. Osman da öyle büyüdü, tarlada, harmanda ve de çulun altında. İşte Osman'ı o zamanlar bir sevinç kapladı. Hani şu çok partili yaşama geçildiği zamanlar. Köyde öyle nutuklar çekiliyor ki Osman ahacık, ufacık, yenicecik, evlicik. Boru mu bu? Kendisine vatandaş deniliyor. Vatandaş, sen bu ülkenin evladı değil misin? Sen bu ülkenin vatandaşı değil misin? Sen neden kendi yurdunda insan gibi yaşamayacaksın? Neden elini kafana koyup kara kara gaz, buz, bez parası düşünesin? Neden senin de karnına bir lokma ekmek girmesin? Sen bu ülkenin gerçek sahibisin vatandaş. Vatandaş Osman inanmıyordu bu sözlere. Ülke ülkenin gerçek sahibi. Kulaklarını dikiyor, köye gelip giden tüm büyüklerin sözlerini anlamaya çalışıyordu. Sonunda bir gün gidip karısı Elif'e, "Kız Elif," dedi, "biz de vatandaşmışık ha? Dime lan?" Hem vallaha hem billaha, bundan sonra bize vatandaş işlemi yapılacakmış. Çünkü bu ülkenin has adamı bizmişiz. Gazı, tuzu, ekmeği artık hiç düşünmeyecekmişiz. Lan abo, kim der lan bunları? Osman, hele. Kim diyecek? Yeni partililer. Kim ki lan onlar? Demir kıratlar. Hay kıratına kurban olduğumun. Osmanlara, evet evet, köyün tüm Osmanlarına bir şeyler oldu ondan sonra. Kahveye girişleri değişti, çay bardağını tutuşları değişti, hele hele konuşmaları hepten değişti. Ulan artık biz de vatandaşık, ulan bizim de öküzümüz olacak, bizim de çocuklarımız okuyacak, biz de iyi giysiler giyeceğiz, biz de bir yere gittik miydi adamdan sayılacağız. Osmanların tümü kafa salladılar bu sözlere ama kör Musa dalgasını geçiverdi o saat. Öhö dedi, kızdılar kör Musa'ya. Hain dediler, domuz dediler, namussuz dediler. Her bir şey dediler. 50 oldu, seçimler oldu. Osman vatandaş olacak ya, hani ülkenin asil efendisi Osman ya, bir de seçimleri Osmanlar kazandılar. Eh artık vatandaş Osman'la karısı Elif'in gözüne o gece uyku girmedi. Uyku girmeyince o sevinçle o geceden sonra bir çocuk sahibi daha oldular. Nasıl olsa artık gaz, bez, tuz düşünülmeyecekti ki. Kör Musa'ya öyle yan yan bakıyorlardı ki, ne haber lan Kör Musa, bizimkiler geçti başa. Artık keder etmeyeceğiz, ne tuza ne aşa. Ya ya ya, şa şa şa, başımızdakiler çok yaşa. Beklemeye başladı Osmanlar. Vatandaşlıkları da onaylandı. Ha onaylanıyordu, yukarılardan haberler alınıyordu. Hele birazcık beklesinler. İşi gücü ne Osmanların? Bekle babam, bekle. Üsttekileri, giysileri eskidi. Beklediler. Evdeki bulgurlar tükendi, beklediler. Gaz, tuz, bez bitti, beklediler. Un çorbası yine kaynamaya başladı tencerede, tatsız, tuzsuz. Yahu bizim vatandaşlık? Canım, beklesinler hele, şu seçimi de alalım. Musa bakıp bakıp sırıtıyordu Osmanlara. Ne haber vatandaşlar diyordu. Keyfiniz, şavkınız yerinde mi? Kös kös dinliyordu Osmanlar. Hele hele, umut hele, dağın ardından bir gün çıkar gelir diyorlardı. Ama o dağın ardından çok güneşler battı. Bu dağın ardından çok güneşler doğdu. Umut mu? Hiç başını göstermedi. Unuttu yine vatandaş. Osmanlar vatandaşlıklarını. Ha tarla, ha bayır, ha Adana ovası, ha Söke ovası koşuşup durdular. Bir lokma ekmeğe, bir yudum suya, bir dam altına. Ama bir gün radyolar öttü, marşlar söylendi. Hey dedi bir Osman öteki Osman'a. Ulan haberin var mı, devrim oldu. Olduysa ne olacak? Eşek kafanı çalıştırsana, sen benim vatandaş olacağız. Ulan değil mi? Vallahi bu adamlar vatandaşı vatandaş yapmadıkları için alaşağı etmişler. Şimdi bu yeniler var ya, bizi vatandaş edeceklermiş. Osmanlar yine koştular evlerine. Osman da koştu evine. Elif, Elif diye bağırdı karşıdan. Şimdikiler var ya, kızmışlar ötekilere. Niye Osmanlar Elif'in vatandaş yapmadınız diye? Tuttukları gibi onları koltuktan indirmişler. Şimdi bunlar var ya, bizi tez günden vatandaş yapacaklarmış. Amanın ne güzel, amanın ne iyi. Elif oynadı sevinçten, Osman el çırptı. Elif göbek attı, Osman'ın kanı kaynadı. Altıncıdan sonra yedinciye hamile kaldı Elif. Varsın olsun, aha şurada ne kaldı ki vatandaşlık onayına? Belki de çıkmış yola. Ondan sonra çocuklar okuyacak misler gibi, hastanede döşeklerde yatacaklar misler gibi, yediğin önünde, yemediğin ardında olacak misler gibi. Lan Musa, şimdi ne yapacaksın ki? Biz artık vatandaş oluyoruz. Çatla patla, mi? Ah şu kör Musa, pis Musa, pis pis sırıttı. Musa'nın yine de ne hainliği kaldı, ne namussuzluğu. Lan Musa, şimdi yani sen inanmıyorsun bizim vatandaş olacağımıza ha? Canım yani vatandaşız da böyle hani şey gibi vatandaşlar olacağımıza inanmıyorsun ha? Hay gözün çıka, hay toprak başına ola, hay kara yere giresice. Yuh çektiler Musa'ya köyün içinde, bir o yana bir bu yana dolandılar. Varsıl konaklarının yanında daha çok bağırdılar. Çok geçmedi aradan, ne Osman anladı ne olduğunu, ne de Osmanlar. Bir koalisyon mu nedir? O çalındı kulaklarına. Ama şunu da kulaklarıyla duydular ve birbirlerine anlatıp baş salladılar. Ulan vallahi bu koalisyon dedikleri şey bizim içinmiş. Bizi vatandaş yapmak içinmiş. Hele azıcık daha dişimizi sıkıp beklersek bu koalisyon bizim vatandaşlık onayımızı gönderecekmiş. İlkin işler bir düzene konacak, sonra bizimkine sıra gelecekmiş. Aha ne ki, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Osman'ın bir işi ırgatlıksa, öteki işi beklemek. Gelsin İstanbul taşı toprağı altın, gelsin Ankara. Çünkü emmioğlu orada. Osmanların kulak kabartmaları uzun sürmedi. Lan bu koalisyon mu, koalisyon mu dedikleri var ya, karman çorman bir şeymiş bu. Hiçbir iş yapamazmış. Çünkü iki uçlu çatalmış. Aha batır batmazmış. Asıl işi yapacak olan sandığın içindeymiş. Ha çaba da çaba göstereymişiz ki bu sandığın içindekini dışarıya çıkaraymışız. İşte o çıkacak olan bizi vatandaş edecekmiş dediler. Osman da dedi. Kız Elif böyleyken böyle. Böyleyken böyle ama herif oğlanlar öyleyken öyle, işleri yoktur. Eşleri yoktur. Kız dur hele, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Yine köye gelenler oldu. Osman'ı mikrofonun yanına buyur edenler oldu. Osman'ın çapa tutan nasırlı ellerine, yumuşacık elleriyle sarılanlar oldu. Benim sevgili vatandaşım, işte öpülesi nasırlı eller. Osman bu ülkenin gerçek sahibi, sensin Osman diyenler oldu. Ben miyim, sensin ya? İş güç, gaz tuz, bez, gurbet, Almanya, Hollanda, sık dişini, gör bak vatandaş, beni sandıktan çıkar, gerisine karışma, hadi aslan, Osman'ım, göreyim seni. Osmanlar yine bir tuhaf oldular. Ulan işte bu kez tamam, niye tamam, sandıktan çıkacak olan adam eskiden çobanmış. Sen yırık Osman, sen nesin? Çobanım. Sen daldaş Osman, ben de çobanım. Sen, ya sen cıbıl Osman, ben de çobanım. İşte ulan demek oluyor ki bu adam bizden. Biz bunu sandıktan çıkarırsak o da bizi vatandaşlık rütbesine çıkarır. Ondan sonra adam gibi yaşa ki yaşa, anladınız mı şimdi? Osmanlar başlarını salladılar. O adam çıktı sandıktan. Düşman Kör Musa. Koşun ulan Kör Musa'nın yanına. Vay namussuz, yine sırıtıyor. Vallahi kesmeli bu Kör Musa'yı. Yo yo, böyle dilim dilim doğramalı. Ne ister ki ulan bu Kör Musa haini bizden? Pis Musa, sırıta dursun. Az kalmış Osmanların sırıtmalarına. Çünkü banknotlar Ankara'dan çıkmış yola. Yeni giysiler, çörekler, börekler yakında buradaymış. Oğlanlar iş bulacak, kızlar eş bulacakmış. Vay be! Musa haklı mı çıktı be? Musa'nın önünde yine kafamız yerde mi be? Ama bir gün öğle üzeri kahve yanında oturan Osmanlar hop oturup hop kalkmışlar. Ulan bu radyo ne der ki? Anayasanın öngördüğü reformları yapılmamış olması yüzünden vallahi bizi vatandaş yapacaklar kız Elif, duydun mu? Dünyada gandıramam beni Osman. Bu yaştan sonra çocuk doğuramam. Kız bir haklar bir hukuklar verilecekmiş ki bize. Hak hukuk ulan ben oğlanlara iş tenceremize aş istiyorum. İşte radyoda onu dedi ya. Öte dur öte, elindeyse hamile kalıyorum, geri dur Osman. Osmanlar geri durdular. Hep Musa haklı çıkıyordu. Ondan da geri durdular. Ama yine de Musa'ya yan yana bakmaktan geri durmuyorlar. Ah ulan şu Musa, yine pis pis sırıtıyordu. Ben bu öyküyü 1971 yılının Nisan ayında yazmışım. Sırıtıyordu diye noktalamışım. Sırıtıyordu da başlasam öyküyü devam ettirmeye düşündüm neler yazacağım. Yukarıdakilerinin aynısını yineleyeceğim. İyisi mi dedim, bu öykünün gerisini de okuyucu yazsın. Kendi kafasından. Olmazsa bir Osman'a sorsun. Ne haber desin. Osmanlar da şu sıra hiç konuşmuyorlar ya. Sarı İsmail. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu da çokmuş. Köyü de çokmuş. Orada bir köy varmış ama nerede? Tepelerin ardında, derelerin koynunda, uzakta mı uzakta? Aha bir noktacık, bir karacık, en büyük haritada görünmez, en büyük büyüteçle. Sıkışmış kalmış iki dağın arasına. Kaç evdir, kaç ailedir bilinmez ama köy işte. Neyse, masalımız köy ufak mı, büyük mü, güzel mi, çirkin mi, konuksever mi, değil mi, bunu anlatmayacak. Ya neyi anlatacak? Sarı İsmail'i anlatacak. Abi oğlum, abi aslanım, hiç Sarı İsmail anlatılır mı? Köyün güzelliği, çirkinliği, büyüklüğü, ufaklığı, konukseverliği, sevmezliği anlatılmaz mı? Elbette anlatılacak. Köy ufakmış ama olsun. Köylünün köyüymüş. Hangisi kocaman kente gitse, burnunda tütermiş köyün ahır kokusu, kümes kokusu, bir de çeşme yolu. Köy çirkinmiş ama olsun, köylünün köyüymüş. Köylerin hası, binlerin içinde en alası. Ağacı, davarı, ille de gavatı. Gavatı mı? He ya, gavatı. Canım, göy gavat olmuşsa köylünün suçu mu? Hem şunun şuracığında bu bir masal. Köylü tümden gavat olsa ne olacak? Gavat olmasa ne olacak? Hangi insan kalkar da orta yere ben gavat olacağım der? Hangi köy halkı kalkar da tümden biz gavat olacağız der? İşte bu köylü de dememiş, köylüler de dememiş, dememişler ama işte bu amması zor olmuş. Kendi kendilerine gavat, yok. Rahatları mı? Rahat, rahat, rahat ama bir evde bir iki gavat. Nasıl anlatsak Sarı İsmail'i? Kaşını mı anlatsak, gözünü mü anlatsak? Yoksa ilkin bıçak attığını, gözünden hançerlediğini, yüreğinden vurduğunu mu anlatsak? Aha, bir el Sarı İsmail'de. Sanki iki yaba, iki kol kaba kaba. Bir de güçlü mü ki hınzır? Öküzün ikisi tanımış bilmiş, Sarı İsmail'e yol vermiş. Öküz öküzken bilmiş de Sarı İsmail'i köy nasıl bilmez İsmail'i? Zaten bildiklerinden ya, ne gel, gelmişse gelmiş başlarına. O günden sonra bir ağrı oturmuş kaşlarına. İsmail gitmez ki ağrı gitsin, ağrı gitsin de bu gavatlık bitsin. Ah dermiş yaşlılar, ulan bir gün gelir Sarı İsmail de gider. Ama ya bu bizim gavatlığımız soydan soya anlatılır da bizden sonrakiler yerin dibine batar utanır. Neyse biz Sarı İsmail'den önce Kara Hasan'ı anlatalım ki bilinsin suç kimde. Köylüde mi, Kara Hasan'da mı, yoksa masalı anlatanda mı? İşte bu Kara Hasan ne domuzmuş ne hain. Sanki köyün üstüne tünemiş bir şahin. Vurduğunu vururmuş, tokadı patlattığını susta durdururmuş. Bayılırmış adam dövmeye, para istermiş verirlermiş, yine dövermiş. At istermiş alırmış, yine sahibini kara eşek sudan gelinceye dek pataklarmış. Önceleri iyiymiş, hoşmuş. Köylü hiç olmazsa ayda bir dayak yermiş, köy bilirmiş. Aha, Kara Hasan da ya bugün ya yarın gelir dermiş. Sırtını duvarda kaşıyan gözünü dikermiş yazı düzüne. Oradan bir karaltı gözüktü müydü, yel gibi işte o Kara Hasan'mış. İti an değneği eline almış. Olasıymış, ele değnek almak olasıymış Kara Hasan'a yan bakmak. Yan baksan ne ki, düz baksan ne ki, gelen Hasan yak çubuğunu derdine yan. Hey ulan, hazır mı paralar? Paralarım, paralarım. Yok, parası hazır edildiğinde paralamazmış Kara Hasan. Salt konuştururmuş yaba gibi, ellerini dizermiş köylüyü tesbih gibi. Bu yandan bir başlarmış, bir şapşaplamaya o yana varırmış. O yandan başlarmış böğür dürtmeye, bu yandan çıkarmış. Ama ve lakin Kara Hasan azıtmış işi. Bir oluyormuş gidişiyle gelişi. İlkin razıymış köylü. Aha ne ki, ayda bir dayak diyormuş. Ama başlamış Kara Hasan 15'te bir gelmeye, haracını istemeye. Köylü canım 15'e de razı olmuş. Sırtı ayda değil 15'te bir kaşınır olmuş. Ama Kara Hasan hafta hafta gelmeye başlayınca işte o zaman köylü mor mor düşünmeye başlamış Kara Hasan'ı. Ne zaman mı düşünmüş köylü kara kara Kara Hasan'ı? Kara Hasan gün aşırı aşar olmuş yandaki dağdan. Artık gözü dönmüş, ne dinliyormuş, ne ediyormuş, demiyormuş yaradan. Basıyormuş sopayı, topluyormuş parsayı. Parsa yoksa Kara Hasan'dan dayak çok. Ver ediyormuş, nereniz ister, nereniz istemez. Ben bilirim, her bir yeriniz ister. Bir gün, 10 gün, 50 gün köylü düşünmüş, taşınmış Kara Hasan'a sır vermeden. Olmalı bunun bir umarı. Biz iyice verdik Kara Hasan'a yuları. Bu Hasan yuları ele almış. Ha bizi karabasanlar basmış. Nasıl çıkacağız bu karabasandan? Allah kurtarsın bizi Kara Hasan'dan. Duaları mı tutmuş ne olmuş? Bir gün biri çıkmış gelmiş köye. Gelen ama öyle biri değil. Çam yarması desen değil. Sanki minare kırığı. Boyu kavak desen değil ama kolları çınar. Öyle gözler var adamda, nereye baksa orayı yakar. Adam öyle ki el tapan, ayak tapan, kafa koca bir kazan. Eh çık gel gayrı Kara Hasan. İyi de kurtaracak mı bakalım bizi Sarı İsmail? Yoksa şöyle bir uğramış dutun altında yatmışlardan mı? Kalıcı mı, gidici mi? Eh ne dururuz köylüler, bir varalım hele, bir soralım hele, adını söylemiştir Sarı İsmail. Kalıcı mısın İsmail, gidici misin İsmail? Kara Hasan'ı bilin mi İsmail? Bilmezmiş Sarı İsmail Kara Hasan'ı. Ama neymiş ki bir Kara Hasan? İsterse olsun 10 Kara Hasan. Onunu birden bir eliyle pataklayıverirmiş de, nerede gerisi dermiş. Amanın, köylü bir dil oldu bir gönül. Öttü Sarı İsmail'e bülbül gibi. Şöyleyken şöyle Sarı İsmail, böyleyken böyle. Kurtar bizi Sarı İsmail, kurtar bizi. Köyün ağır başlısı, hele köylüler hele dedi. Dedi ama alkışlar arasında gitti gitti sesi. Amanın da amanın, yamanın da yamanın. El bebe gül bebe Sarı İsmail. Aman bir yiyor bir içiyor İsmail. Bir gün sonra Kara Hasan aşacak dağdan, Sarı İsmail güçlü olsun, kavi olsun, bir tutuşta Kara Hasan'ı boğsun. Ondan sonra canını yesin köylünün. Yi İsmail, yut İsmail, tut İsmail. İsmail tutmuş, yutmuş, yemiş. Göründü Kara Hasan yamaçta. Bakalım ne olacak bu maçta? Anlattığımız masal belli değil mi? Ne olacak? Böyle olacak ki masal akıp yol bulacak. Köylü ardında Sarı İsmail'in kavga bir anda başlıyor. Sesi çıkıyor göğün yerin. Ama çok fazla sürmemiş. Bir bakmışlar ki Kara Hasan ufukta bir nokta. Tutuvermiş Sarı İsmail. Bir sallamış, bir sallamış, fırlatmış atmış Kara Hasan'ı uzaklara. Gitmiş gitmiş Kara Hasan. Oh, onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Çık. Onlar muratlarına ermemişler, biz de kerevete çıkmamışız. Kerevete Sarı İsmail çıkmış. Hem de nasıl oturma. İki yanından tutuvermiş kerevetin. Bir sallamış kereveti. Ahacık, gayrı burası benim. Çünkü sizi ben kurtardım demiş. Bir alkışlamış köylü ki eller olmuş kızıl et. Şak şak da şak şak, şak şak da şak şak. Ah, senin adın İsmail değil, Hızır olmalıydı. Yok yok, adını kurtaran koyalım. Yo, kurtaran değil, yaşatan koyalım. Bilelim sayesinde yaşadığımızı. Hızır olsun, kurtaran olsun, yaşatan olsun. Olsun olsun, olmasın olmasın. En iyisi babamız olsun. Evet evet, en iyisi babamız. Baba, babaların babası, köyümüzün hası, başımızın tacı. Dile bizden ne dilersen. Aş mı? Helal olsun sana. Ekmek mi? Helal olsun sana. Şerbet mi? İçtiğin kan, yediğin et olsun. Sizi kim kurtardı? Sen, babamız. O zaman kesin bakalım bir koyun. Koyun ne ki sana? Hepsi helal babamız. İki koyun keselim, üç koyun keselim. Ya Kara Hasan gelirse? Allah korusun babamız. O zaman kesin tavukları yiyeyim. Helal olsun babamıza. Tavuklar kesilmiş, koyunlar kesilmiş, keçidir, düvedir, bu hal nicedir. Yerde yermiş Sarı İsmail, yedikçe semirir, semirdikçe bağırırmış. Ulan sizi ben kurtardım, heyt. Ya gelirse Kara Hasan? Aman Allah korusun babamız. O zaman getirin köyün en güzel kadınını bana. Ne? Ulan ben sizin babanız değil miyim? Babalar ne yapar ha? Ne yapar? Şey yapar da, yani şey de yapar şey. Amanın bir tekme yemiş öndeki, bir yumruk yemiş berideki, bir tokat yemiş yandaki. Kara Hasan'ın tokadı ne ki? Kara Hasan'ın yumruğu tekmesi ne ki? Karnını tutan koşmuş eve. Ulan karı demiş, tez yetiş. Babamız azdı, işimiz iş. Ne hal azdı ki bire herif? Babamızı görünce anlarsın. Bir bağırıyormuş, bir kükrüyormuş Sarı İsmail. Ulan sizi kim kurtardı Kara Hasan'dan? Siz babamız yanıtını alınca hemen ardından uluyormuş. Koyun sırası kimde? Karı sırası kimde? Bende baba, bende. Ulan iyi yıkayın, iyi sabunlayın ha, mis gibi koksun ananız. Sarı İsmail ne ete doyuyormuş ne kadına. Yiyor, içiyor, kerevette yan gelip yatıyor. Arada bir, sizi ben kurtardım mı ulan? Ya Kara Hasan gelirse ulan diye bağırıyormuş. Köylü de fısıldıyormuş. Hiç olmazsa Kara Hasan'ın zamanında gavat değildik. Sarı İsmail bizi gavat da etti. Acaba ne yapsak ki bu Sarı İsmail'den, nasıl kurtulsak ki? Yeni bir kurtarıcı mı bulsak ki? Köyün ağır başlısı, ah demiş, o zaman ben söyleyecektim. Alkışlarla sözümü ağzıma tıktınız. Ben bunun böyle olacağını biliyordum. Şimdi siz bir kurtarıcı daha bulacaksınız. Sarı İsmail'den kurtaracaksınız. Peki o yeni kurtarıcının elinden sizi kim kurtaracak? Ne yapalım diye köylü sormuş. Ağır başlı, kendi kendinizi kendiniz kurtaracaksınız demiş. Ama dinleyen kim? Salt dinlemekle kalsalar, ya yetiştirmişler Sarı İsmail'i ağır başlı senin için böyle böyle diyor diyerekten. Ha öyle mi diyor demiş. Yakalamış kolundan ağır başlıyı, kıvırmış kıvırmış fırlatmış atmış uzaklara. Dönmüş köylüye yine. Kim kurtardı sizi diye sormuş. Siz? Ben sizin neyinizim? Babamız. Hani nerede ulan ananız? masal burada bitmiş. Bitmiş mi? Ninem anneme böyle anlatmış masalı. Ama annem bana böyle anlatmadı sonunu. Böyle bitirmedi masalın. Başka türlü bitirdi. Haydin şimdilik uykuya. Yarın akşam masalı annem gibi bitireceğim. Yo, belki ben de değiştireceğim. Evet. Temel atma. Gazeteci olmasam dünyada bu bucağa adım atmazdım. Çünkü öyle uzaklarda, öyle yolsuz, öyle unutulmuş bir bucak ki. Adı bucak ama köy gibi ufak. Zaten ne bucak müdürü var ne de bucakta olması gereken memurlar. Bir bucak müdürü var ama müdür değil. Zaten bucaklılar bucak müdürü görmedikleri için vekil diyorlar. Bu bucağa hiçbir zaman gerçek bucak müdürü gelmemiş. Bucağın muhtarı oranın her şeyi. Bana o yeri gösterince, "Aa, işte bunu yazalım," dedim. "Bir de fotoğrafını çekeriz." "Aman bey, gözünü seveyim, kurbanın olayım. Bunca bucaklıyı düşünün. Sakın yazmayın," dedi. "Ama baksana muhtar, temeli atmışlar. Üzerine hiçbir şey yapmamışlar." "Yo yo kurban," dedi muhtar. "Bu temellerin üzerine bina dikilirse o zaman olmaz işte. Fabrika kurulmasına kurulmaz. Makine gelmesine gelmez ama bu temellerin üzerine bina dikildi miydi, biz kasabacak yandık demektir." "Peki 8-10 yıldır bu temeller böyle?" "Yok beyim," dedi muhtar. "Ne 8-10 yılı? Bu temeller benim babamdan kalma.